Başta Hüseyin Aydın hocama, sonra Eskişehir Birlik Vakfı yöneticilerine bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederim. Anlatacağım konu bir kısım yerden biraz içine matematik giriyor, felsefe giriyor diğer yer. Yani bir kısım hiç bu konuda ne yapısı olmayanlara eğer uzak bir konu olarak gelirse lütfen kusuruma bakmayın ama benim hazırlandığım konu da böyle bir şey yani yapabileceğim bir şey yok. Bugün burada anlatmaya çalışacağım şey bana gelen dinin en temel konusuyla ilgili. Bu da Allah'ın varlığı ile alakalı bir konu. Şahsi kanaatim yani konuşulacak birçok konu da eğer bir cevap verilecekse gelen dine karşı bir itiraz olsun dinle ilgili bir konu. Bunların hepsi aslında Allah'ın varlığı ile ilişkili sonuçta. Yani biz sonuçta niye olsun diyoruz. Yani işte Allah bizden öyle istiyor. İşte canım Allah niye istiyor bilmiyorum ama Allah'ın vardır bir hikmeti dediniz mesela. Nedir? Yani Allah varsa tamam hikmetine güvenebiliriz ama sonuçta Allah'ın varlığını orada başta ortaya koyabilmek gerekiyor. Herhangi bir konu yani dinle ilgili ibadet olsun, yasaklar olsun, ne yapılacağı, yapılmayacağına ilgili veya başka tip bir soru olsun. Çoğunun aslında bir yerde Allah'ın varlığına imanla, Allah'ın söylediklerine güvenle, Allah için fedakarlık yapmakla bir şekilde ilişkisi var. Ve bu açıdan da diyebiliriz ki Allah'ın varlığı konusu İslam açısından en temel konu. Allah'ın varlığı ve birliği en temel konu. Günümüzde de görüyoruz bazı materyalist ateistlerle bu konuda tartışma oluyor. Allah'ın varlığını nasıl rasyonel bir şekilde temellendirebiliriz? Yani bilimimiz bize sunduğu veriler karşısında Allah'ın varlığına mantıksal bir temel oluşturmak mümkün mü? Yani bugün ele alacağım konu bu. Bunu nasıl gösterebiliriz? Bu konuda ne diyebiliriz? Buna cevap vermeye çalışacağım. Ben de bu delilleri ikiye ayırıyorum. Bu delillerin bir kısmı fıtrat delilleri diyorum. Yani insanın içinde doğuştan var olanlardan çıkartılabilecek deliller. Diğer bir tanesi evrenle ilgili deliller. Bunlar kozmolojik delil ve tasarım delili gibi felsefe literatüründe geçen deliller. Fıtrat delillerinle ilgili daha geniş bir kitabım inşallah. Bu yazın çıkartmayı düşünüyorum. Onu henüz bitirmedim. Ama fıtrat delillerle ilgili kısmı bugün biraz daha kısa tutayım. Daha çok evrenden, zaten herhalde başlık böyle yaptık değil mi? Evrenden Allah'a diye yaptık. Onunla ilgili kısımlara geçeyim. Fıtratla ilgili delillerde arzu delili dediğimiz insanın arzularından veya insanın akıl yürütmelerinden belli şeylerden nasıl sonuçlar çıkartabiliriz gibi kısımlar var ama onları bir kenara bırakıyorum. Merak edenler canertaslaman.com'da bugün anlatacaklarımın birçoğuna ve anlatmadığım veya kısaca değinip de geçtiğim şeylere ulaşabilirler. Bütün kitaplarımın PDF'leri, işte daha belki bazı programlarda, televizyonlarda bunları anlatmıştım. Hani kitap okumayı sevmeyip de YouTube izlemeyi sevenler var. Oradan evvelden bu anlattıklarımı da merak ediyorsanız dinleyebilirsiniz. Bir ahlak deliğini söyleyeyim. Neyi kastediyorum ahlak deliğiyle? Yani dinlerde genelde Allah var demek ki ahlaklı olmamız gerekiyor. Çok temel bir şeydir alıyor Hristiyanlık, İslamiyet'te. Bu açıdan bakarsak bizim genel tarihimizde de daha çok bu işlenmiştir. Allah'tan ahlaka bir gidiş olmuştur ki bu doğal şeydir. Ahlak denince burada tabi İslam açısından çok geniş bir alan alıyor. Allah'la kulun ilişkileri ele alınıyor. Fakat bugünkü yapacağımız şey bununla alakalı değil. Bu tabi ayrı bir program konusu. Ahlak nasıl olması gerektiğine göre. Bugünkü konumuz tam pek az yapılan bir şey. Yani ahlak kendisi Allah'ın varlığını nasıl gösteriyor? Bunun hakkında ne diyebiliriz gibi bir şey. Buna evvel şöyle başlayayım. Modern bilimdeki, ben tabii ki delillerle bunu gösterildiği kanaatindeyim. Özellikle psikolojideki son 20-30 yıldaki çalışmalara bakarsak, insan zihninin doğuştan boş bir levha olmadığını, yani felsefeyle tabula rasa olmadığını gösteren verilerin psikolojide gittikçe arttığını görüyoruz. Buradan ben evvel argümanı nasıl kurduğumu söyleyeyim. Argümanımın ondan sonra teker teker her adımını temellendirmeye çalışacağım. Argümanı evvel şöyle kuruyorum. İnsanlarda doğuştan ahlaki eğilimler olduğundan ilgili bir iddia var. Bunun üç şekilde açıklaması olabilir diyorum. Bir, böyle bir şey yoktur. Yani insanın doğuştan ahlaki eğilimleri yoktur. Tamamen kültürle sonradan edinilen. İki, vardır ama bunlar tesadüfen oluşmuştur insanda. Üç, bunlar Allah tarafından konmuştur. Şöyle felsefe, psikoloji tarafına böyle bir kabaca baksak, aşağı yukarı bütün düşünürleri, aşağı yukarı diyor belki bir istisna çıkan bilmiyorum ama, bu üç maddeden birine yerleştireceğimizi görürüz. Ya bunu reddedenler var, insan zihni doğuştan bomboştur diyenler, veyahut da tamam zihninde bir şeyler var ama tesadüfen oluştu bunlar diyenler, veyahut da Allah koydu diyenler. İlk önce modern psikolojideki belli çalışmaları göstermeye çalışacağım. Bu çalışmaları bize gösterdiği şey bu şıklardan birincisinin yanlış olduğu. Yani insan zihninin boş bir levha olmadığı, insan fıtratında doğuştan ahlaki bir eğilim olduğu. Tabii çok çalışma var, özellikle son 20-30 yılda açığa çıkmış. Bunlardan bir iki tanesi alacak, kısaca değineceğim. Mesela bir iki yaşın, bir yaşın altında ve iki yaşın altında çocuklara farklı deneylerde gösteriyorlar kuklaları. Bu kuklalar bir kısmı yardımcı, bir kısmı engelleyici kuklalar. Mesela bir kukla diğeri yukarıya çıkarken ona yardım ediyor, diğer kukla aşağıya ediyor. Veya kuklalar top oynarken mızıkçı kuklalar topları çalıp kaçıyor. Kimisi işte yardımsever topları getiriyor, kimisi kaçıyor diye. Dikkat edin, konuşamayan çocuklardan bahsediyoruz birçoğu bir yaşın altında, iki yaşın altında. Bunlardan ondan sonra bu kuklalar önüne getiriyorlar. Kuklalar önüne getirdiklerinde mesela yardımcı kukla, engelleyici kukla, diyelim yardımcı kukla yeşil, engelleyici kukla diyelim kırmızı, yeşil kuklaya doğru gidiyor. Bir de sarı nötr kukla var kenarda izleyen. Yardımcı kukla yeşille nötr kuklayı getirseniz de yardımcı olana gidiyor. O kenarda duran nötr kuklayla bu sefer o engelleyici kuklayı götürseniz nötr kuklaya yöneliyor. Yani çocukların anlamlı şekilde seçimler yaptığı gözüküyor. Veyahut da başka bir deneyde yeni doğmuş çocuklara, dikkat edin bir günlük çocuklardan da bahsediyoruz. Başka bebeklerin ağlaması dinletildiğinde ağlıyorlar. Aslında felsefi açıdan üstüne düşünse empati, yani başkasının acı çekmesi kendisini özdeşleştirmek çok zor bir olay. Ciddi kompleks bir olay, sanıldığından daha kompleks bir olay. Bir kısım diyor ki zaten çocuk gürültüye ağlıyordur. Yani başkasının ağlamasına bir reaksiyon vermesine bir yeni doğmuş bir günlük bebek. Fakat onlar da işte beyaz ses dediğimiz bir şey dinletiyorlar orada. İçi boş, içeriksiz bir ses. O ses. Veyahut da çocuğa kendi ağlamasını dinletiyorlar. Mesela böyle içeriksiz o sesi, aynı şiddetli sesi dinlettikleri diğerleri o ağlama özelliğini göstermiyor. Buna benzer bazı başka deneyler de mesela baştan daha doğuşun ilk günlerinden bir empati olduğunu gösteriyor ki ahlakla ilgili şeyde empati çok önemli bir şey. Yani başka insanların bizim gibi acı çektiğini, mutluluk duyduğunu düşünmemizden, onunla kendimizle bir empati kurmamızdan dolayı gerçekten ahlaki davranış olur. Bunun gibi burada da daha geçen birçok deney gittikçe aslında bir öğrenme süreci olmadan doğuştan ahlaklı bir varlık olmaya eğilimle geldiğimiz iyi kötü kavramı doğru yanlış ki bu kavramlar da biz çok basit şekilde kullanıyoruz. Aslında kavramı kendisini felsefi olarak üzerine inseniz iyi kötü doğru yanlış nedir? Her insan çok rahat kullanıyor ama felsefi açıdan çok zor karmaşık kavramlar. Ama bunları bu kadar rahat kullanmamızın altında bu eğilimlerimizin altında doğuştan bir ahlaki eğilimimizin olduğunu psikolojideki deneyler gösteriyor. Ha, o zaman argümanı nasıl kurmuştuk? Başta 3 tane açıklama var demiştik. Bunun ya böyle bir şey yoktur diyen açıklama veyahut da tesadüfen oluştu vardır diyen veyahut da ateizm veya Allah bunları koydu diyen açıklama. İkincisi ateizm. Ha, bu zaman birincisinin olamayacağını görüyoruz burada. Hani birinci açıklama böyle bir doğuştan insan zihninde ahlaki şeyler yoktur diyor. İkincisi, bunlar tesadüfen insan zihninde oluşmuş olabilir mi? Tamam böyle bir şey varsa. Bazı bu modern psikolojinin bizi götürdüğü yer anlaşılınca birçok kimse tamam böyle bir şeyler var bu psikolojik sonuçları görenler ama bunlar hiç olmasa tesadüfen oluştu diyelim. Bunlar bir halüsinasyondur insan zihninde doğuştan olan. Ahlakla ilgili bir halüsinasyonumuz var. Hatta bazıları bu ateistler abi sevimli bir yanlışlık, işimize yarayan bir yanlışlık ahlakla ilgili eğilimlerimizin olması demişlerdir. Ona karşı ne diyebiliriz? Burada benim de söyleyebileceğim şey şu, buna da cevap vermedi. İki tane adımda cevap veriyorum. Bir, insandaki ahlaki farkındalık. İki, Allah'a inanmazsak ahlakın rasyonel temel olmayacak olmasından buna cevap verilebilir. İkinci aşamaya tesadüfen oluşmasına. Ha bu arada ben şunu da söyleyeyim. Kendi şahsi kanaatim hep yanlış anlaşılmaların olduğu bir nokta. Ateistlerin bir kısmının dindarlardan da ahlaklı olabileceğini düşünüyorum. Yani burada savunulan argümanla ateistlerin ahlaklı olmasının da bir alakası yok. Hatta tam tersine burada söylediğim argüman niye ateistlerin de ahlaklı olabileceğini gösteriyor. Niye? Çünkü bütün insanlarda ortak olarak fıtratında doğuştan ahlaki bir eğilim var. Fakat insan tabii doğuştan sırf özellikleri değil, bir rasyonelitesi var, aklı var, diğer şeyleri var. Benim savunacağım şey, Allah'a inanmadan fıtraten bir ahlaki eğilim olmakla beraber insanda onun rasyonel bir temeli olmayacağını düşünüyorum. Veya çıkar hesaplarıyla insanın çok rahat o ahlaki şeylerini kale almayabileceğini göstermeye çalışacak. Yani ilk dedik, bundan sonra ahlaki farkındalık, hani tesadüfen oluşmuştur diyenlere karşı ne diyebiliriz? Hani yoktur diyenlere deneylerle psikolojideki cevap verelim. Tesadüfen oluştu diyenlere karşı verebileceğimiz cevap şu. Birincisi, canlılar alemine baktığımızda şunu görüyoruz. Canlıların, diğer canlılarda da belli ahlaki eğilimler var. Mesela karınca kendi kolonisi için hayatını feda ediyor. Oldukça bu bizim işte diğer kamlık dediğimiz, fedakarlık dediğimiz şey karıncaları çok yarıyor. Fakat hangi böcek bilimciyle konuşursanız konuşun, onun bizim gibi bir ahlaki farkındalıkla, iyi, kötü, doğru, yanlışın farkında olarak bunu yapmadığını, genetiğindeki bir kodun otomatik uygulayıcısı olarak yaptığını söyleyecektir. Aslında insan dışındaki bütün canlılar için bu geçerli. O zaman şunu sormamız lazım. Ne oluyor da geri kalan bütün canlılarda olmayan bir özellik, ahlaki farkındalık ki o bu doğuştan gelen taşıdığımız yeteneklerle de ilişkili, ne oluyor da bu insanda oluşmuştur sorusunu sormamız lazım. Ha buradan hemen geçebileceğimiz şey şu. Dinlerin sunduğu görüşte insan bu dünyaya imtihan için geliyor. Ahlaklı bir varlık olması eğilimleri zaten imtihanın bir kısmı bununla ilişkili. O zaman ahlaki farkındalıkla seçim yaptığı için insan sorumlu oluyor imtihanda. Dinin sunduğu paradigmaya bu uyuyor. Ahlaki farkındalık olması. Fakat materyalizm açısından bakarsak diğer canlılarda var olan genetiğin farkında olmadan bir uygulayıcısı olmak varken insanda apayrı bir çözümün ahlaki farkındalık diyeceğimiz bir şeyin çıkmasının mantıklı hiçbir sebebi gözükmüyor ahlakta. İkincisi şunu ki bana göre ikinci madde birinciden de önemli olduğu kanaatindeyim. İkincisi kullandığım orada terminolojiye dikkat edin. Allah'ın varlığına inanmadan akılcı bir sebebi yani rasyonel bir temeli olmuyor ahlaki davranışları. Bir şeyin akılcı temeli olması şu demek siz içinizden geldiği için fıtraten geldiği için bir şey yapabilirsiniz. Ama insan zihni sırf sezgilerden oluşmuyor. Akıl da var. Yani o içinden gelen sezgiyi pekala kimi zaman insan inkar edebilir. Burada basit verebileceğim örnek, makalemde verdiğim örnek. Diyelim ki bir cüzdan düştü, şurada doluyor birinin cüzdanı. Onu vermeyeceğim, toplumda hiç kimsenin görmeyeceğini biliyorum. Sahibin onu niye iade edeceğim? Akılcı sebebini. O fıtrattan içinden gelen şeyle verebilirim. Ben de inkar etmiyorum. Yani verebilirim ama Allah'a inanmazsak bu eylemi veya başka bir sürü ahlaki şeyi de buna katabiliriz. Bunun akılcı temelini, rasyonel temelini, ha dinler açısından, çünkü ahlaki emirleri düşünürsek çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, işte rüşvet yemeyeceksin, kazık atmayacaksın falan filan. Bunların hepsi ahlaki emirleri hissettiğimizde kendi içimizde hepimiz şunu anlarız bir içe bakışla. Bu ahlaki emirlerin bize karşı bir bağlayıcılığı vardır ciddi. Yani sanki üstten bize empoze edilir ahlaki emir bağlayıcılığı. Ama kendi içimizden çıkan bir şey, sırf kendimizden ahlakın çıktığını düşünsek, ya kendi içimden çıkan bir şey kendi menfaatim için hiçe sayabilirim. Sırf kendi zihninden çıkan bir şeyse. Veyahut da toplumdan gelen bir şeyse toplum görmediği zaman da yapabilirim. Yani kendimde olmayan şeyi toplumdan da bana bir yasayı empoze edebilecek bir gücü göremiyorum. Fakat yukarıdan aşağıya bir güç bize bu emir veriyorsa ahlaki yasayı ayrıca, içimizde olan fıtrattan ayrıca, o zaman o ahlaki şeyi uygulamamızın bir rasyonel yani akılcı temeli olabilir. Ha buradan gidersek bazı ateistler farkına varınca işte Michael Ruse, Edward Gilson gibi içimizde bunlar var, halüsinasyon demişlerdi. Ha Allah'a inanç olmasa haklılar. Gerçekten içimizden o öyle bir şey var olur, halüsinasyon olur. Fakat O zaman soracağımız dev soru şu. Ne oluyor da içinizde ancak Allah varsa rasyonel olabilecek bir ahlaki eğilimler vardır? Ha, din açısından bunun cevabı basit. Çünkü Allah var olduğu için insan içine koymuş. Ama ateist paradigma açısından bakarsanız ancak Allah varsa rasyonel olacak bir şeyin baştan insanlar içinde olmasının mantıksal bir temeli gözükmüyor. Burası çok önemli. Yani bu ahlaki farkındalık ve akılcı temel şeyi bence Allah tarafından insanlara bu ahlaki duygunun verildiğini diğerlerinden yani ateistlerin dediği gibi tesadüfen oluştuğu görüşünde daha iyi bir açıklama yapıyor. Ufak bir hatırlatma, birçok ateist de aslında Nietzsche gibi, Sartre gibi tarihin en meşhur ateistleri ancak Allah varsa ahlakın rasyonel temel olacağını da söylemişlerdir. Mısır böyle inananların da söylediği bir şey. Mesela Sartre Dostoyevski'yi atıfla der ki, işte Dostoyevski'nin şey sözünü söyler, Tanrı yoksa her şey meşrudur der. Evet der, bizim işte eksistansiyelist yani varoluşçu felsefemizin temeli budur. Gerçekten de Tanrı yoksa her şey meşrudur der. Yani buradan denmek istenen şey de hiçbir ahlaki yasanın, hiçbir şeyin bir değeri olmayacağını, kriteri olmayacağını söylemiştir. Ama ne dedik? İçimizdeki ahlaki dürtü, o doğuştan, o deneylerde ortaya çıkan şey, bunun bir halüsinasyon olmamasını da istiyor. O da, o, ama Nietzsche'nin Sartre'a gidersek o demek ki ancak Allah varsa rasyonel olacak. O zaman yani bir ateist açısından olay komik değil mi? Doğa bize öyle tesadüfen şeyler oluşturuyor ki ancak Allah varsa mantıksal temel olacak bir şeyler oluşturuyormuş gibi bir durum oluşur birçok ateist için. Ve bu da bana göre savunulması oldukça zor ve mantıksız bir pozisyon olacaktır bir ateist açısından. Fıtratla ilgili deliller, tabii başka şeyler de var, bunu savunacağım. Ama burada pek vaktim yok çünkü evrenin kökeniyle ilgili, tasarımla ilgili, insan aklıyla ilgili de bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu ahlak konusunda nasıl devam edersek oralara giremeyiz. Diğer bir tanesi düşünelim. Teizmde, arkadaşlar teizm, tanrı inancı, tek tanrı inancı veya tanrı inancı için kullanılan bir şey. Ateizm olumsuzluk takısı. Ben bazen teizm, bazen tanrı, bazen Allah derim. Bunların hepsinin aynı şeyi kastediyorum. Yani farklı şeyler kastetmiyorum ama alışkanlıktan hepsini kullanıyorum. Bazen karşımdakiler o terminolojiye alışmamış oluyorlar. Ondan bazı değil. Evrenin kökeniyle ilgili klasik ateist iddia şudur. İşte evren karşımızda duruyor. Her şeyin açıklaması bu. Allah ezeli değil, bu evren ezeli. Dinin de klasik açıklaması şu olmuştur tarih boyunca. Allah ezeli ve evren sonradan olmuş. Ha bir de bu noktadan bakın. Bunlardan hangisi daha açıklar? Bu çok temel bir açıklama. Bunlardan hangisinin daha doğru olduğuna bakarak ateizm mi, teizm mi daha iyi bir açıklama sunuyor bize. Evrenle ilgili atacağımız adımlarda oradan başlayabiliriz işe. Bu bizim aslında İslam düşüncesinde kelamcıların da çok sevdiği bir argüman. İslam düşüncesinde buna hudus argümanı deniyor. Günümüzde ise bu işte bizim kelamcılar atıfla Batı literatüründe kalan kozmolojik argüman diye meşhur olmuş. Kelamın kozmolojik argümanı ismiyle meşhur olmuş bir argüman. Bu argümanın iki kolu var. Bir bizim kelamcıların da kullandığı ki burada benim en çok önem verdiğim özellikle Kindi ve Gazali'nin kullanımları. Bir onlara atıfla felsefi kısmı var. Sırf felsefi argümantasyonla evrenin başlangıcı olması gerektiğini gösteriyorlar. Bir de modern bilimden gelen verilerle onu göstermeye çalışıyorlar. Entropi yasası ve Big Bang gibi burada iki tane şeye atıf yapmaya çalışacağım. İlk önce kelamla ilgili kısmına gireyim. Yalnız şunu söyleyeyim, burada yapılan şey aşağı yukarı şu. Tarih boyunca dedik felsefede iki dev görüş var. Ya Allah ezeli ya evren. İkisini birden yani ikisinin herhangi birini de deneyimlememiz mümkün değil. Ezelden biri bir şeyin varlığı. Fakat buradaki kritik nokta şu. Eğer ki evren ezeli değilse bir başlangıcı vardır. Evreni gözlemleyebiliyoruz. Ha, bu iki tane yaklaşımdan hangisinin doğru olup olmadığı hususunda evrenin başlangıcı var mı yok mu gibi bir soruya odaklanarak ikisinden hangisinin doğru olduğuna karar verebiliriz. Felsefede yapılan metotlardan biri şudur. Bazen bir şeyin kendisini gösterirsiniz doğru olduğu için. Bazen onun tek bir alternatif varsa o alternatifin olamayacağını gösterip onun doğru olduğunu gösterirsiniz. Mesela diyelim matematikte size bir soru soruyorlar. Sorunun cevabının sıfır olmadığı belli ve kesin bir cevabı olduğunu söylüyorlar sorunun. Siz pozitif sayı olduğunu da gösterebilirsiniz cevap olarak. Eğer pozitif sayıysa. Fakat pozitif sayı olduğunu negatif sayı değildir bunun cevabı kesinlikle. Yani cevabı pozitif mi negatifse. Negatif sayı olmadığını gösterdiğiniz zaman da otomatikman pozitifi göstermiş olursunuz. Yani felsefedeki bir yöntem budur. Bir şeyin tek bir alternatifi varsa veya birkaç alternatif, o alternatiflerin olamayacağını göstererek de onun olduğunu gösterebilirsiniz. Bu argümanda kullanılan mantık da bu. Felsefe aslında buna bir reductio et absurdum. Yani saçmalığa indirgeme deniyor. Kindi ve Gazali'nin yaptığı da bu. Evrenin ezeli olduğu fikrini saçmalığa indirgeyip Allah'ın ezeli olduğu dışında başka bir alternatif olamayacağını göstermişler. Bununla ilgili argümanlar biraz uzun, takip edilmesi zor. Sadece ufak bir kısmını vereyim. Merak edenler benim Big Bang GTS'imden var. Orada biraz daha uzun. Bu konuyu açıklıyor. Bir tanesi şu, birçok kimseyi yanıltan şeylerden biri sayı dizileri oluyor. Aslında ufuk da açabilecek noktalardan biri o. Pozitif sayılar diyoruz. İşte artı bir, artı iki, artı üç, artı dört gidiyor. İşte sonsuza gidiyor. Öbür taraftan negatif sayılar diyoruz. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört sonsuza gidiyor. İleriye doğru gideceğiz. Pozitif sayılar bir, iki, üç, dört hep sonsuza doğru gidiyor. Ve geçmişte öyle o şekilde sonsuz. Bak ileride sonsuza doğru gidiyorum. Geçmişte sonsuz dolmuş diyoruz. Burada böyle dendiğinde aslında ciddi bir hata yapılıyor. Yapılan hata şu. İleriye doğru gitmeyi tamam o sayı dizisi gibi düşünürüz ama 1 milyar yıl sonrasına gelsen 1 milyar 1 yıl olabilir. 1 trilyon yıl sonrasında 1 trilyon 1. Bakın 1 katrilyon 1 katrilyon 1. Ondan sonra 1 septilyon 1 septilyon 1. Yani istediğiniz kadar onu çoğaltabilirsiniz. Siz nerede durursanız durun bir adım sonrası var. Hatta sonsuz zaman verilse dikkat edin. Sonsuz zaman verilse bile yine dolduramazsınız. Çünkü bir şeyin sonsuza dek saymayı, sonsuz zaman olsa bile sonsuza dek saymayı beceremezsiniz. Çünkü siz nerede durursanız durun, bir adım ilerisi var. Ya buna bir yerde sonsuza dek saymanın imkansızlığı dedi. Burada söyleyeceğimiz şey şu. Fakat geçmiş sonsuzdur denince apayrı bir şey var. Biz teker teker, değil mi? Yıllara da teker teker, düşünün bir yıl, iki yıl, üç yıl o sayılısına çevirin. Teker teker sayıldı, sayıldı, sayıldı. Sonsuz zaman geçmişte tükendi, buraya geldik diyoruz. Hani geçmiş sonsuzdur deyince ondan çok farklı. Burada söylenmiş olan şey, sonsuz tüketildi de buraya gelirdi deniyor. Burada birçok argümanla veriyorlar, dediğim gibi hepsini vermeyeceğim ama en azından söyleyebileceğim şeylerden biri bu. Bizim teker teker saymayla sonsuz doldurmamız ileri doğru mümkün değilse, tabii ki geriye doğru da mümkün değil. Burada birisi diyebilir ki geriden sayarken ben geriye doğru sayıyorum. Sonsuzdan işte sonsuz eksi bir, sonsuz eksi iki, sonra eksi üç, eksi iki yok. Ama bu tabii ki basit bir aldatmaca. Yani teker teker bir şey sonsuza dek doldurmak mümkün olmuyorsa sonsuzdan geriye teker teker saymakla da sonsuzu geçmek mümkün değildir. Buna benzer argümanlarla Kindi ile Gazali ki bana göre felsefe açısından bunlar çok değerli, iyi takip edilirse geçmiş zamanın ve geçmiş zamandaki olayların sonsuz olamayacağı bu evrende. Demek ki bu evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini söylemişler. Gazali daha ileri gidip de çok bana göre önemli argümanlar da bunun ancak bir iradeyle de açıklanabileceğini söyledi. Neden evren önce değil de sonra oldu, sonra değil de önce oldu sorularına. Bir şeyin maddi sebebi varsa, mesela diyelim sonsuzdan biri bir soğuk varsa, sonsuzdan biri orada buzu görürük. Yani evrenin maddi bir sebebi sonsuzdan biri varsa, evren de sonsuz cevabı olarak karşısına durur. Fakat bizim bildiğimiz başka bir sebep türü var maddi sebepten dolayı, o da zihin. Özgür irade. Özgür iradeyle seçim yapan bir güç neden önce değil de sonra seçtiğini çok rahat açıklayabilir. Yani evrenin önceden değil de sonradan bir anda ortaya çıkması, yokken çıkması biz özgür iradeye atıf yaptığımızda temellenebileceğini, bunun dışında bizim bildiğimiz hiçbir şeyle temellenemeyeceğini söylüyor ki bence aslında çok değerli bir argüman. Bu işin felsefi saf kısmı, böyle bizim kelam literatüründen gelen ufak bir kısmını sundu. Diğer modern bilimin yasalarından da bununla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela 19. yüzyılda ortaya konmuş entropi yasası. Entropi yasası, aramızda mühendisler varsa onların daha aşina olacağı bir yasadır. Termodinamiğin ikinci yasası. Termodinamiğin ikinci yasası evrende sürekli olarak bir düzensizliğe giriş olduğunu söyler. Mesela diyelim buraya bir tane Nescafe koyduk. Nescafe'deki sıcaklık odaya yayılır ısı enerjisi. Fakat hiçbir zaman odadaki ısı enerjisi toplanıp da çayı veyahut da Nescafe'yi ısıtmaz. Tek yönlü süreçler vardır evrenin içinde bu şekilde. Bir parfümü bıraktığınızda onun moleküllerin bütün odaya dağılacak olması, fakat aynı moleküller varken toplanıp da parfüme dolmayacak olması gibi şeyler. Entropi yasası da birçok fizikçiye göre bu evrenin en temel birkaç tane yasasından biridir. Şimdi entropi yasası 19. yüzyılda anlaşıldığında Clausius, özellikle burada tabii önemli bir şey bu yasanın bulunmasında, hemen şu fark edildi. Bu entropi yasası sürekli olarak bir düzensizliğe gidiş varsa, nasıl ki bizim de aslında ölüme götüren şey vücudumuzda, vücudumuzda tek yönlü süreçlerin olması, yaşlanma gibi, evrenin de sonunun gelmesi kaçınılmaz. Çünkü bir süre sonra bu ısı akışında mesela bir termodinamik denge gelecek ve hareket duracak entropi yasasının anladığımız. Sonsuz düzensizlik diye bir şey olması mümkün değil. Bir yerde bütün hareket duracak. Ha o zaman birçok kimse dehşetle bu evrenin sonsuz olamayacağını ilk olarak fark etti. Ki dinler açısından bunun da önemi var. Çünkü dinlerin önemli iddialarının birisi başı olduğu değil, evrenin bir sonu olduğu iddiası. Fakat bizim konumuz açısından asıl önemli olan şu, evrenin bir şey sonsuza dek var olamıyorsa, sonsuzdan biri de var olması mümkün değil. Tam da entropi gibi bir şey anlatırken gibi yani. Bir şey sonsuza dek var olamıyorsa, sonsuzdan biri de var olması mümkün değil. Niye? Çünkü sonsuzdan bir evren var olsaydı, şu anda sonsuz entropi olurdu, düzensizlik, termodinamik denge gelirdi, hareket dururdu. Evrende görürüz, yıldızlar var, galaksiler var, hareket var, işte burada düzen var. Ha buradan, bunun içinden nasıl çıkabiliriz? Eğer ki evrenin bir başlangıcı varsa, o zaman şu andaki evrendeki entropiyi açıklayabiliriz. Bu 19. yüzyılda İslam literatüründe ortaya konmuş böylece bir mantıksal bir argüman ilk defa olarak modern bilimin en temel yasalarından biriyle desteklenmiş oldu. Fakat tabii bu kadarla da kalmıyor. 1920'li yıllara geldiğimizde Big Bang teorisi yani büyük patlama teorisi ortaya kondu. Büyük patlama teorisine göre bu Einstein'ın formülleriyle ortaya kondu. Ondan sonra bunun üzerine çok karşı gelenler oldu bu teoriye. Ondan sonra tabii teoriyle ilgili o kadar çok deliller bulundu ki diğer galaksilerin hepsinin birbirinden ayrıldığının gözlenmesi, evrenin en başlangıcındaki atık kozmik fon radyasyonun bulunması, uzak yıldızlardaki işte çünkü uzak yıldızlara baktığımızda biz evrenin geçmişini gözlemliyoruz. Evrenin geçmişini de eğer Big Bang doğruysa olması gerektiği gibi olduğu anlaşıldı. Yani sayamayacağım kadar çok fazla delille desteklendi ki bugün fizikte aşağı yukarı tartışmasız olarak kabul ediliyor Big Bang. İçindeki detayların nasıl olduğunu tartışıldığı bir teori. Fakat Big Bang teorisinin bize ne dediğini, evren açıkçası ne dediğini dikkat edelim. Burada iki tane Kur'an ayetine de dikkat çekebiliriz. Evren Big Bang teorisini söylediğine diyelim, Kur'an ayetinden sonra gelelim. Göklerle yer bitişirken biz onu ayırdık diyor Enbiya suresi 30. Önce bitmek isteyeceğim dedim ama ayet ilk önce ağzıma geldi. Göklerle yer bitişirken biz onu ayırdık diyor bir ayet. Enbiya suresi 21. sure 30. ayet. Zariyat suresi işte 51. sure 47. ayette de göklerle sürekli evreni genişlediği söyleniyor. Evreni biz inşa ettik onu genişletmekteyiz diyor. Big Bang teorisinin söylediği şey de şu. Evrenin başlangıcı mecazen ufak bir nokta, bir fındık kadar bir şey. En başlangıcındaki oradan bir ayrılma var. Big Bang mecazi bir terim, patlama. O başlangıçta bütün şu andaki evrenin maddesi o tek bir noktada, fındık tanesi kadar yerde. Çok sıcak ve çok yoğun bir ortam var. Milyarlarca derece, çok yoğun. Gittikçe genişlemeyle bu genişliyor, genişliyor, genişliyor evren. Başlangıçta işte atom altı parçacıklar oluşuyor bu genişlemeyle ve tabii sürekli genişlemeyle evren soğuyor. Ondan sonra birinci dönem yıldızlar oluşuyor. Bu yıldızların içindeki fırınlarda karbon atomu, oksijen atomu, kalsiyum atomu gibi atomlar oluşuyor. Bunlar yıldızlar ölüyor. Bu yıldızların çöplüğünde yeni yıldızlar oluşuyor. Onların içinde biraz daha atomlar düşüyor. Ondan sonra onların çöplüğünde bizim yıldızımız, güneşimiz gibi yıldızlar ve gezegenimiz oluşuyor. Daha evvel zaten o yıldızların içinde karbon, oksijen, kalsiyum gibi atomlar pişmese şu anda var olmamız mümkün değil. Karbon atomu böyle olması işte karbon kimyası oluşmazdı. Ne biz ne herhangi bir canlı olurdu. Çünkü bütün hepsi sonuçta karbonun kimyevi özelliklerine dayanıyor. Veya oksijen olmasaydı bizim olmamız mümkün değil. İşte o yıldızların içinde oksijen oluşuyor. Veya demir olmasa da aynı şey geçerli. Bu yıldızların içerisindeki bu süreçlerde demir oluşuyor. Çok sıcak, çok yoğun ortamın sürekli genişlemesiyle bunlar oluştuğu bir süreç Big Bang teorisi diyor. Bu açıdan da Kur'an'da yani bir, iki tane önemli özelliği var dikkat ederseniz de zaten. Her şeyin bir başlangıçta bir arada olduğu ki Enbiya suresi 30. ayette ona işaret var. Öbür ayet Zariyat suresi 47'de de evrenin genişlediği var. Aslında bir Kur'an'ı açıdan da buna bir işaret olmasında ben ayrıca kendi adıma önemli buluyorum. Bu tabii 13,7 milyar yıl önce evrenin başlangıcı, dünyamızın başlangıcı 4,5 milyar yıl önce, çok hücrelerin çıkması 600 milyon yıl önce böyle bir resim çıkıyor karşımıza. Fakat karşımıza çıkan bu resimde dikkat edin, evren sonsuzdur diye bir şey yok. Yani bir başlangıcı olduğu gözüküyor. Yani sonsuz zamana göre 13,7 milyar yıl bir an bile değildir. Ya buradan da söyleyebileceğimiz şeylerden biri o. Şu andaki bilimin en modern, en son teorisi bize artık evrenin başlangıcının ne olduğunu bile göstermemize olanak veriyor. O zaman argümanı tekrar birleştirirsek, kelam argümanı bir, bizim kelam literatüründe geçmişte konan bu mantık ki argümanlar var. Biraz da belki takip edilmesi zor matematik felsefesiyle ki onlar çok akıllıca bunu zaman felsefesiyle de ilişkilendirirler Kindi ile Gazali. Akıl yürütmelerle evrenin başlangıcını sırf evrenin başlangıcı değil, zamanın başlangıcı olması gerektiğini de ortaya koydular. Aslında bugünkü modern bilimle karşımıza çıkan tabloda da bu gözüküyor. Çünkü Einstein'ın formülleriyle uzay, zaman, kütle bunların hepsi birbirine bağlandığı için birinin yokluğunda diğeri anlamsızlaşıyor. Çünkü izafiyet teorisiyle anlıyoruz ki bu evrendeki çekim ve hız gibi unsurlardan zaman etkileniyor. Yani zaman müstakil bir fon, her şey içinde aktığı bir şey değil. Şimdi bu Big Bang teorisi bize gösterdiği şey de daha evvel mantık argümanlarla yani bayağı bir kısmına burada değinmedi, ortaya konmuştu. Bu tabii o zaman kelam argümanının bize sunduğu şey şu, eskiden mantıki temeller üzerinde savunulan bir argümanı bugün 19. yüzyıldaki entropi ve 20. yüzyılda olan Big Bang teorisiyle de birleştirmemiz mümkün. Ve bunlar birbirlerinden bağımsız olarak hem fiziğin çok temel bir yasası, çok temel bir evrenin kökeniyle ilgili teori, mantıksal argümanlar, hepsinin de aynı sonucu göstermesi, yani evrenin başlangıcının kaçınılmaz olduğunu ve evrenin ezeli olamayacağını göstermeleri, klasik materyalist ateist iddianın günümüzde daha da savunulaması hale geldiğini gösterecek unsurlar. Buradaki de parantez içinde vereyim, evrenin başlangıcı olması gerektiği de din felsefesinde Allah'ın varlığıyla ilgili iki tane temel görüş var. Bir tanesi Allah ezelidir deyince, Allah sonsuz geridedir gibi genelde zihinlerde canlandırılmıştır ezellik. Allah adeta o sonsuz geçmişten buralara geliyor, buraya müdahale ediyor gibi. Diğer bir ezellik kavramı, Allah adeta mecazen zamanın üstündedir. Zamanın da yaratıcısıdır. Zamanın yaratıcısı olduğu için de işte geçmişi geleceği bilir. Çünkü zaten zamanın yaratıcısıdır. Kader gibi belli konularda anlayamıyorsak da buradan çıkartılacak bir şey. Aslında Allah'ın zamanın yaratıcısı olmasından, bizim zamanın içinde olmamızdandır. Aslında bu konuyla ilgili şeyleri bana göre buralarda da açacağı ufuklar var. Diğer taraftan bunu da geçelim. Vaktimiz de kısıtlı. Bir adım daha atalım. Evrendeki tasarımla ilgili karşımıza neler çıkıyor? Tasarımla ilgili de dinin dediğiyle, materyalistlerin dediği şey çok açık. Doğa yasalarıyla ilgili Allah'a inanan bir kişi diyeceği şey şudur. Bu tamam, doğa yasaları varsa Allah onları da tasarlamıştır, bilinçli bir şekilde koymuştur diyecektir. Bir ateist de diyecektir ki onlar zorunlulukla var. Yani evren ezeli onlar da kendi kendine var. O yasaların öyle olması var. Ondan bir açıklama ihtiyacı yok diyecektir. Artı sonra evrendeki fiziki süreçler var oluşan. Bu yasalar çerçevesinde oluşan diğer süreçler. Allah inanan kişinin diyecek, bunlar tasarımlı olmuştur diyecektir. Öbürü de diyecektir ki yok, onlar da tesadüfle oldu diyecektir. Geri kalan süreçler, onlarda bir tasarımlı gibi gözüken bir şey yok. Canlılarla ilgili süreçte tasarımlı diyecektir inanan biri. Orada o da tesadüfen diyecektir. Ha burada böyle birkaç noktada ayrı ayrı bunları ayrıştırmamız mümkün. Ha benim yapacağım şey tabii ki buradaki vaktin kısalığından doğa yasalarının tasarımı ile fiziki süreçlerin tasarımını bir arada ele almaya çalışacağım. Burada biraz olasılık hesabı falan da yapacağız. Matematikten hoşlanmayanlar artık kusuruma bakmasın. Evrendeki özellikle 1970'li yıllarda karşımıza çıkan tabloda şunu anladık. Bizim varlığımız için birçok olmazsa olmaz koşulun olduğunu, yüzlerce koşulun olduğunu ve bizim varlığımızın bunlara bağlı olduğunu anladık. Ve bunlardan sadece bir tanesini eksiltmemiz, bir de bizim varlığımızı ve canlıların varlığını imkansız kılacak. Hatta bunlar sadece süreci değil, ondaki ayarı bile yok etsek varlığımız imkansız olacak. Yani yer çekimi olmazsa biz olmayız. Niye? Çünkü işte yıldızların olması, galaksilerin, gezegenlerin olması bu yer çekimi yasası sayesinde ama yer çekimi yasası olmazsa değil sır. Yer çekimi yasasının, yer çekiminin bir şiddeti var. Bir sabit bu şiddetle ilgili. Siz onu da değiştirirseniz yine canlıların olması, yıldızların olması ile ilgili süreç imkansızlaşıyor. Ve bunun gibi çok fazla parametre var arka arkaya gelen. Ve hepsi olmazsa olmaz şartlar bizim varlığımız için. Ya buradan hemen şunu da bir anlatmamız lazım. Bir şeyin var olması olmazsa olmaz birçok şarta bağlıysa o bütün şartların hepsi birbiriyle çarpılır. Mesela birisine desek ki şurada işte bir ödülümüz var. Kupamız. Onu vereceğim. Onu vermem için yazı tur atacağız. 1/2 gelecek. Ondan sonra onluk bir desteden kağıt çekeceğiz. 1-10 arası bir sayı gelecek. Bir zar atacağız. 5 gelecek. Ne yaparız? İşte yazı turanı gelme ihtimali bir tanesi 1/2. O desteden herhangi bir sayının gelmesinin ihtimali 1/10. 1/2 ile 1/10'a çarparız. İkisi olması gerekiyor değil. 20/1. Ondan sonra zarın da herhangi bir şey gelme ihtimali 1/6. 120/1. Niye? Bir şeyin olması için o bütün şartlara bağlarsanız olasılıkların hepsi birbiriyle çarpılır. Çünkü bunların hepsi olmazsa olmaz şartı. Tekini bile yerine getirmezseniz olmaz. Yani bizim varlığımızla ilgili birçok ortaya çıkan şart da bu şekilde olmazsa olmaz şartlar. Fakat olasılıklar böyle 1/10, 1/6, 1/2 değil. Çok çok imkansız gözüken olasılıklar gözüküyor burada. Varlığımızı mümkün kılar. Bunu da birçok şeyle ilgili verebiliriz ama elektron, 4 tane temel kuvvet var. Evrende. Onlarla ilgili vermeyi seviyorum. Çünkü onların belli bir şiddeti var. Onları matematiksel kalıba sokmak daha kolay. Bunlar 4 tane temel kuvvet. Yer çekimi kuvveti. Ondan sonra protonla nötron işte çekirdekte bir arada tutan kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet. Elektromanyetik kuvvet. 4 tane temel kuvvet var. Evrende hüküm süren. Sırf bunların her birinin belli bir şiddeti var. Onların o şiddetli olmaları olasılığına baksak İnanılmaz şeyler karşımıza çıkıyor. Mesela dediğimiz gibi yer çekiminin şiddetini biraz değiştirseniz yıldızlar olmuyor. Galaksi olmuyor. Bırakın siz dünyada canlı olmasın. Yani evrende hiçbir şey olmuyor. Bir enerji yığını veya sıfır hidrojen gibi atomlardan oluşuyor. Elektromanyetik kuvvette bir değişiklik yapsanız moleküller oluşamıyor. Uzun moleküller oluşamıyor. Ve moleküller oluşamayınca DNA ile protein gibi yapıların olması mümkün değil. Bırakın insanı yani bakterinin bile ortaya çıkması mümkün değil. Herhangi bir canlının evrenin herhangi bir köşesinde ortaya çıkması mümkün değil. Yani bunlardan ufacık oynama canlılığı tamamen imkansızlaştırıyor. Bir kısmı yıldızların varlığını bile imkansızlaştırıyor. Ve bunlar çok çok düşük olasılıklar karşımıza çıkan. Yani çok çok hassas ayarlar var. Mesela elektromanyetik kuvvetin şiddetinde ki bu kuvvetlerin birbirine karşı oranların da önemli. %1'lik bir değişiklik yapsanız geri kalan bütün süreç canlıların oluşmasıyla ilgili imkansız olacağı bir şeye rastlıyoruz. Ve bütün bu 4 tane kuvvetin her birinin olasılığında böyle demek ki hepsi varlığımız için olmazsa olmaz şart olduğu için birbiriyle çarpsak 10^200'den daha da küçük bir olasılık çıkar. Bunların belli ayarda olması. Fakat bunlar da bir ufak resmin bir kısmı. Örnek için benim seçtiğim. Bunlara benzer çok fazla şey var. Mesela dedik vücudumuzda var olması için karbon oksijen lazım. Karbon ve oksijenin yıldızlar içindeki süreçlerde oluşması helyum atomu temelli oluyor. Helyum atomun enerji seviyesi, karbon enerji seviyesi, oksijenin enerji seviyesi bunlar birbirine göre öyle ayarlı ki birbirlerine göre bunlarda da mesela ufacık bir oynama yapsanız süreç olmaz. Yani sırf bu kuvvetlerden ibaret değil. Bunlar örnek için seçilmiş ufak bir kesimi. 10^200'de 1 sırf bu 4 tane kuvvet hassas ayarını ifade eden şey. Bu ne demek? Onu anlatmaya çalışayım. Çünkü o üstü rakamlar kullanılınca ne kadar imkansız bir şeyden bahsedildiği birçok zaman iyi anlaşılmıyor. Bu şu demek. Şu anda uzayda tahmin edilen Proton artı nötron sayısı, ki bunlar işte baryon deniyor, parçacık sayısı, 10 üzeri 80. 80 deyince çok basit bir sayı gibi geliyor değil mi? İşte bütün bu uzay, milyarlarca, yüz milyarlarca galaksi var ama düşünün. Bütün bunların içinde ne kadar çok atom var? Protonlar, nötronlar o atomun bir parçası. Ama bütün uzayda olan atomları bir sayıyla ifade etmeye kalktığımız 10 üzeri 80 ile ifade ediliyor. Peki, ne kadar ışık parçacığı var evrende? Şu anda bu odada bile milyarlarca ışık parçacığı var. Şu lambadan çıkan fotonlar, yani ışığın kendisi bir parçacıktan da aslında hem parçacık hem dalga özelliği gösteriyor. Parçacık olarak onları alsak, her proton nötron başına 1 milyar tane aşağı yukarı parçacık düşüyor. Bütün uzayda bu 10 üzeri 89 parçacık yapar. Işık parçacığı yapar. Yani biz uzayda bildiğimiz bütün parçacıklar, nötrinolar, elektronlar, protonlar, nötronlar, fotonlar hepsini toplasak 10 üzeri 90'dan küçük bir sayı yapar. Ama biz 10 üzeri 90 diyelim. Dikkat edin. Bütün uzaydaki bütün parçacıkların sayısı 10 üzeri 90. Peki 13,7 milyar yıl kaç saniye? İşte 13,7 milyar yıl 365 gün, 24 saat, 60, onları hepsini çarpsanız 10 üzeri 17 küsur saniye çıkar. Ona da 10 üzeri 18 saniye diyebiliriz kabaca. Bunlara niye ulaştım bu sayılara? Şunu göstermek için. Evrenin en başından itibaren şu andaki bütün parçacıkların durduğunu farz edelim. Duruyorlar. Ve evrendeki her saniye, her biri bir tek hareket yapıyor. 10 üzeri 18 saniyede 10 üzeri 90 parçacık hareket yaparsa 10 üzeri 108 hareket eder. Üstler toplanır. Peki trilyon hareket yapsınlar her saniye. 10 üzeri 12'dir 1 trilyon. 10 üzeri 120 yapar. Ya ben de kendi sihirli sayıma böylece ulaşmış oluyorum 10 üzeri 120. Biraz burası zor olabilir tabii bu tip şeyler alışık olduğun için. Ha, bir daha tekrar edeyim. Şu anda evrende bahsettiğimiz bütün atom altı parçacıklar dahil, bütün ışık parçacıklar dahil hepsi evrenin başlangıcından itibaren bugüne kadar bütün evren zamanda 1 trilyon hareket yapsalar yapabilecekleri hareket sayısı 10 üzeri 120. Ve bahsettiğimiz olasılığa düşünün diğer taraftan 10 üzeri 200'de 1. Sırf belli kuvvetlerin hassas ayarındaki değişiklik olsa bizim var olamayacağımız olasılık. Bu kadar küçük. Bu aşağı yukarı şu demek, bu evrenin herhangi bir yanına, dikkat edin, bu dünyadaki bütün çöllerin içine tek bir kum tanesi saklayıp herhangi biri rastgele çektiğinde o kum tanesi çıksın demiyorum. Bütün bu evrenin içine herhangi bir proton, nötron veya ışık parçacığı saklayıp birisi rastgele çektiğinde bir kere de onu çekme olasılığından daha düşük bir olasılıktan bahsediyoruz. Bu kadar inanılmayacak bir olasılık. Bu bizim var olmamız için olmazsa olmaz koşulların minik bir kısmını ifade eden bir sayı. Buradan evrende sadece bir tasarım değil, aslında olağanüstü bir tasarım olduğunu görüyoruz. Çok çok ince ayarlanmış. Kur'an delili deyip İbn Rüşd'ün savunduğu, Thomas Aquinas'ın, Newton'un, Leibniz'in, Platon'un eski devreden savunduğu deli, hiçbirinin hayal etmeyeceği kadar günümüzde ciddi matematiksel olarak sunulma imkanına kavuşmuş vaziyette. Bu, yani aslında bugün savunduğu deli bu açıdan diyorum, bu tarz bir savunması tabii geçmişte mümkün değil. Bunların birçoğu bilinmiyor. Ama özü olarak deyip evrende belli bir tasarım olup da ondan Allah'a ulaşmakla ilgili şey felsefe tarihi kadar eski. Felsefenin en ünlü simalarını yaptı. Fakat bugün bizim buna ekleyeceğimiz fiziğin bize sunduğu yeni verilerle bu deneyin nasıl o felsefenin ünlü, teolojinin, ilahiyatın ünlü isimlerini tahmin etmeyeceği güçle savunabileceğini gösterme imkanına sahibiz. Herhalde ki şöyle bir şey olsaydı diyelim, yazı tura gibi veyahut da işte dörtte beşte bir ihtimal. Yani doğa yasaların içinde şöyle öyle bir şeyler bize gözüküyor ki şu yer çekimi yasası birazcık yukarı olsaydı canlılık olmayacaktı. %80'lik kısmında. İşte birazcık aşağıda olsa %20'lik kısmında canlılık oluşurdu yer çekimi. Geri kalanlara da önemsiz. İşte canlılığın oluşması 3'te 5'te 1 ihtimali çıktı. Herhalde böyle bir tablo karşımıza çıksaydı ben burada bu deli bu kadar iddialı bir şekilde savunamazdım. Böyle olmaması için de hiçbir neden yok. Neden bu kadar büyük bir spektrumun karşısında bu kadar hassas ince bir nokta olursa ancak canlılık mümkün ve o seçiliyor her seferinde? Yani burada karşımıza çıkan bir düzen değil aslında veya hassas ayar dediğimiz basit seçimler değil. Çok çok ince seçimler var. Ve olasılıklar arasından belli olasılıkların seçilmesiyle tasarımı, arkasında bir şeyin aklın olduğunu anlamamız, olasılık hesaplarından haberdar olalım olmayalım, aslında çoğumuzun farkında olarak veya olmayarak kullandığımız bir şeydir. Mesela arkeologlar bir yerde toprağın altından balta çıkartıyorlar. Ve baltada ne var? Ağaç var. Ucunda ne var? Bir demir var. Şekil verilmiş. Belli bir şekli verilmiş. Ya pekala demir dünyada var. Ağaç zaten var. Her taraf yani dünyada. Odur o. Niye hemen şeyi düşünüyorlar? Çünkü belli bir formu var. Atomlar belli bir şekilde düzenlenmiş. Olasılık olarak diyorum ben bir yıldırım çarpıp bütün atomların havaya zıplayıp üst üste gelmesi. Çünkü o atomların bütün ham madde evrende var. Yıldırım etkisiyle havaya zıplayıp da belli bir birleşimde buluşmaların olasılığı yok mu? Var. Fakat bu oldukça o kadar düşük olasılıktır ki bir arkeolog kazma bulduğu zaman hele de bir de resim bulsa karışık. O resim için aynı şeyi söyleyebiliriz demin söylediğinizi. Aa burada acaba bu tesadüfen mi oluşmuş, yıldırım çarpmış mı, havaya mı zıplamış diye. Ne arkeolog düşünür ne hiçbirimiz düşünürüz. Ama bunu olasılık olarak da ifade edebiliriz. Orada onu olasılıkla ifade edilsin veya edilmez. Çünkü bu şekilde anlatılan şeyler, olasılık o kadar düşük ihtimaller olacaktır ki ha benim demin söylediğim olasılığa göre de yani çok muhtemeldir. Benim demin söylediğim olasılığa göre yani onların oluşması çok daha büyük bir beklenti. Fakat ona rağmen hiçbirine hiç kimse inanmayacaktır. Hele yerin altından bir radyo bulduğunuzu düşünün. Radyo için de aynısını söyleyebiliriz. Çünkü bu evrenin içinde yani radyoyu biz bu evrende olmayan bir ham maddeyle oluşturmadık ki. Yani petrolün değişim olabilir plastik ama sonuçta bu evrende petrol var. Bir şekilde değişim uğrayıp oraya gelmiştir. Demir var. Değişime uğrayıp oraya gelmiştir. Belli kablolar var, olan bu var. Sonuçta hepsi evrendeki belli ham maddeler veya onların dönüşüme uğraması. Fakat bir radyo bulduğumuzda da yerin altında herhangi birimizin herhalde tesadüfen olduğunu kim ne derse dersin inanmayacağımız kesin bana göre. Bunu da şu şekilde yani olasılıktan haberdar olalım veya olmayalım. Çünkü olasılık olarak bunun olamayacağını çok rahat anlarız. Bunun altında farkında olalım veya olmayalım bir olasılık hesabı var. Dikkat edin bir tane taşı yan dönmüş bir şekilde şöyle bir taş duruyor. Yarıda iki taş da şöyle duruyor. Sonra bir tane yine yan dönmüş taş duruyor. Bu bir kere daha tekrarlansa. Yani böyle bir şey hepimiz tesadüfen çok rahat olabileceğini düşünürüz. Aynı şey yani her şey için bunu düşünmüyoruz. Arkasında mutlaka bir tasarım olduğunu. Yani belli şeyler de karşımıza düşünülüyor. Bu nedir aslında bize tasarımı düşündürten şey? Bir şey olasılık olarak ne kadar düşükse olma ihtimali ve belli bir amaca da yönelikse ikisi de birleşiyorsa o zaman bunun bize tasarımla oluştuğunu söyleyebiliriz. Nedir? O balta işte belli şeyleri yapacak şekilde belli bir iş için özelleşmiş, kesme biçme şeklinde. Hem olasılık olarak atomların zıplayıp da o şekilde veya toprakta çürürken tahtayla yan yana demirin gelip de o şekli alması, yok üzerine de bilmem ne arması kazılmış gibi gözükmesi bir karıncanın onu yediği için. Yani hepsinin olasılığı vardır. Ama bir ağaç için o balta şekillenmiş ve olasılık olarak atomların bu şekilde bir birleştirme oluşturması çok zor. Ondan hemencik bunun bir tasarım ürünü olduğunu çıkartırız. Ve olasılık kümesi ne kadar büyükse ve bir şeyin olması için olasılık o kadar küçük bir olasılığı seçiyorsa yani bir yıldırım çarpıp havaya atomların zıplayıp da balta olma ihtimali zordur. Tesadüfen demeyiz ama hani ona desek de radyoya hiç demeyiz. Çünkü radyoda çok daha geniş bir olasılık kümesi karşımıza çıkar muhtemelen. Yani atomların zıplayıp havaya yere düştüğünde oluşturabilecekleri birleşikler o kadar fazladır ki bunlardan herhangi birinin bir kere bile radyo oluşturması baltaya göre daha da imkansızdır. Yani karşımıza çıkan olasılık kümesinden sırf ne kadar ufak bir tanesinin seçilmesiyle olacaksa olasılıklar arttıkça karmaşıklaşır ve ona daha az ihtimal veririz. Ve onun arkasında akıllı, bilinçli bir gücün varlığını anlarız. Veyahut da basit verdiğim bir örnekte şurada bir kasa bulsa, yazı tura gibi bu kasanın bir şifresi olsa veya 10 basamaklı birisi girip bir kere de kasayı atsa hepimiz Değilse de birçoğumuz yani şifreyi bilmeden rastgele bir açışla girip de bir rakam açtığını düşünebiliriz. Onda bir rahat durulabilir. İki basamak olsa şüphemiz artar. Demek ki şifreyi biliyor galiba deriz. Bu 9-10 basamağa çıktığını düşünün ve kasanın şifresi olmadığını. 1 milyar tane şey var. Olasılık var o zaman. Çünkü değil mi? 9 tane rakamı 1 milyar sayı yazabiliriz. Onlardan sadece bir tanesi kasayı açıyor. Hani hassas sayılardan sadece bir tanesi canlı oluşturması gibi. Bir kişi gelip de bir kere de gelip de kasanın şifresini açsa aa bu biliyor deriz. Çünkü burada bir tesadüfe yani kafadan atmayla oluşmadı olur deriz. Çünkü şunu biliyoruz hepimiz. Tesadüf rastgele süreçlerde yani bu evren ateistlerin öngördüğü gibi rastgele süreçlerde bütün bu sabitler, doğa yasaları ondan sonraki süreçler olsaydı bu hassas ayarların tutturulmasını açıklamak zor olurdu. Fakat bilinçli bir fail, her şey gücü yeten fail olasılıklar arasından olasılıkları seçer. Kasana şifresini bilir, pat diye girer. Yazı tura attığında bilinçli fail al sana yazı diye eliyle koyar. Ondalık birden bakar, seçer, koyar. Altılı zarı da alıp dördü diye masanın üstüne pat diye dördü koyar. İşte hepsini koydum isterseler. Niye? Çünkü istediği olasılıkları kendi seçtiği için rastgeleliklere mahkum değildir bilinçli fail. Bu yüzden biz böyle kompleks birçok olasılıklardan biri bir amaca yönelik seçildiğinde tasarım aslında olasılık hesaplarını bilelim veya bilmeyelim anlıyoruz. Ve bunlardan çok daha imkansız, çok daha düşük olasılıkların her seferinde bizim varlığımız için evrende geliştirildiğini bize modern fizik söylüyor. Aslında bu yani alanın sanatını anlamamız için ne kadar hassas ayarların bizim varlığımız için yapıldığını anlamamız için bana göre olağanüstü bir hediye. Sadece doğa yasaları değil, biraz da fiziki süreçlerden de örnek vereyim. Mesela evren genişliyor. Bu genişleme hızı birazcık daha tamamen aynı yasalar altında evren bu hassas şekilde genişlemeyebilirdi. Yani şöyle olabilirdi. İlk başlardaki patlamanın şiddeti öyle bir olabilirdi ki bütün madde çok geniş bir alana yayılırdı. Galaksiler, gezegenler oluşmazdı, biz de oluşmazdık. Yani biraz daha yavaş olsaydı başlangıçtaki patlama bütün her şey birbirinin üstüne çökerdi ve yine canlılık oluşmazdı. Bu bütün enerji ve maddeyi dağıtacak hızla çökertecek arasındaki bizim varlığımızı, canlıların varlığını, gezegenlerin, yıldızların varlığını mümkün kılan aralık çok çok ince seçilmiş hassas bir aralık. Birçok fizikçi bunu işte 10 üzeri 60'ta 1 olarak ifade ediyor. Yani bizim galaksimizdeki toplam atom sayısından fazla bir şey. Öyle bir örnek veriyor. Bu kadar da bir olasılık, bizim galaksimizde de 100 milyara yakın yıldız olduğunu düşünüyoruz. Hani gezegenlerin sayısından bahsediyor. 10 üzeri 60'ta bir mesela sırf doğa yasaları dışında sonraki oluşan süreçlerde de biz de tasarımla ilgili örnekleri görüyoruz. Mesela bunların bu kadar çok uç olmayan, yani uçtan kastım şu, bu kadar düşük olmayan olasılıklar mesela dünya ile ilgili birçok şey de karşımıza çıkıyor. Onlardakiler bu kadar düşük olmadığı için onu çok kullanmıyor. Mesela işte dünyada işte oksijenin olması, suyun olması, dünyanın güneşe belli bir mesafede olması gibi şeylerde de mesela kullanılabilir. Bunların olma olasılığı yani o kadar düşük diğerleri kadar. Fakat dünyanın içinde o kadar çok parametrenin hepsinin birden oluşması gerekiyor ki. Yani bu evrende yani bir kere oluşması onun bile zor gözüküyor işin doğrusu. Fakat onun olasılıkları ilk başta bahsettiklerim kadar düşük olmadığı için onu genelde argümanıma katmıyorum. Sadece böyle bir yan hatırlatma olarak geçiyorum. Burada hem doğa yasalarının tasarımında hem fiziki süreçlerin tasarımında müthiş bir imkana kavuşmuş vaziyetteyiz. Bu da olasılık hesaplarıyla, matematikle de bu tasarım delilinin ne kadar güçlü olacağını izah etmek. Tabii tasarım delilinin potansiyel aktüel olmayla ilgili hiç olasılıklara başvurmadan geçmiş tarihlerde yapılan güzel de sunumlar olabilir o kanaatteyim ama yani günümüzde ortaya çıkanlarla ne farklılaştığı açısından bu verileri kullanmayı ve onları sunmayı uygun buluyorum. Diğerlerini de anlatma işin doğrusu vakitte yetmiyor. Gelelim canlılarla ilgili şeye. Onu da hızlı bir şekilde geçeceğim. Canlılarla ilgili bugün işte DNA'nın varlığını görüyoruz. DNA'nın varlığı olsun, proteinler olsun. Bunlar belli dizilimlerin arka arkaya gelmesiyle oluşmuş. Belli dizilimler arka arkaya belli bilgiyi içeriyorlarsa, ki bugün DNA'dan anlayan herkes orada bir bilginin olduğunu söylüyor. Onun arkasında bilinçli bir aklın olduğunu söylemek, bizim bildiklerimize dayanarak yapacağımız bir çıkarım. Nedir bu bildiklerimiz? İşte mesela biz bilgisayar mühendisleri, elektrik mühendisleri görüyorlar. Bir ve sıfırla, ki DNA'da da dört tane harfle, guanin, sitozin, tinin gibi dört tane harfle birçok şey şifreleniyor. Bir ve sıfırla, sırf iki tane farklı şeyle nasıl birçok bilginin şifrelendiğini bilgisayar mühendisleri, elektronikçiler görüyor. Ve nerede bir şifre varsa, bilgi varsa, arkasında bilinç olduğunu da mühendislerimiz görüyor ve biz de bunu görüyoruz. Bilgisayarlarımızdan, diğer şeylerden görüyoruz. Nerede bir bilgi varsa, bilgi varsa, şifreleme varsa, arkasında bir bilinç vardır. DNA'ya baktığımızda da Bill Gates, ki yani belki de dünyadaki bilgisayar dünyasının belki de en önemli ismi, Microsoft'un kurucusu, dediği şeylerden biri. DNA'da da bir bilgisayar kod vardır. Bilgisayarların, fakat çok daha gelişmiş bir halidir DNA. O da bir koddur, şifredir ama çok daha geniş bir halidir diyor. Ve o zaman herhalde buradaki DNA'nın da arkasında bir bilinç olduğunu düşünmemiz, bizim bilmediklerimizden yaptığımız bir çıkarım değil, tam tersine bildiklerimizden yaptığımız çıkarım. O bildiklerimizde bu tip şifrelemelerin arkasında canlılığın olduğunu görmemiz. Vaktim olmadığı için bununla ilgili çok söyleyecek şey var. Proteinler tesadüfen olur mu olmaz mı? Onlara giremeyeceğim. Sadece tarihsel bir perspektif çizmeye çalışacağım buraya kadar. Biyolojiyle ilgili ortaya çıkanların da aslında sanılan aksine nasıl evrenle ilgili muazzamlıkları anlamamıza katkı sunacağını anlamak için. Aristoteles'in dönemine gitsek, birçok kimse nasıl fare bulurum diye sorsanız birçok kimseye, ya apartmanının bodrumuna bir tane köpekle yaşat, fareye dönüştüğünü göreceksin derdi. Buradan da şunu görüyoruz, yani bu İngilizcesi spontaneous generation. İnsanlar birkaç bin yıl buna inandı, belki daha uzun bir dönem. İnsanların çoğu cansız madde ile canlı madde arasında çok az bir fark olduğunu düşünüyorlar. O kadar az bir fark var ki, sen köpeğin leşini bodruma atıyorsun, fareye dönüşüyor. Veyahut da balkona çöpleri at, bak sineğe dönüşüyor çöpler diye düşünüyordu birçok kimse. Hala öyle düşünenler arada olabilir. Fakat 17. 18. yüzyıldan da biz anladık ki mikroskoplara da ortaya çıkmasıyla cansız maddenin canlı maddeye falan dönüştüğü yok. Orada belli bir şekilde bir canlı yumurtalarını getiriyor. Ya fare işte şeyini yavrusunu oraya getiriyor veyahut da böceklerin belli şekilde geliyor. Cansız madde canlıya dönüşmüyor. Yani cansız madde ile canlı arasındaki uçurumun sandığımızdan büyük olduğu mikroskoplarla anlaşıldı. Öyle canlılık cansızın pat diye dönüşmesiyle olabilecek bir şey değil. Mikroskoplarla başlanmış da çok hücrelerin bu şekilde oluşamayacağı anlaşıldı. Mikroskoplar biraz daha gelişti. Bu sefer tek hücrelerin bile bu şekilde oluşamayacağı anlaşıldı. Ki bu Pasteur'le anlaşılmıştır 19. yüzyılda. Pasteur'le beraber artık canlı sadece canlıdan gelir lafı adeta slogana dönüşmüştü. Buradan ne anlaşılıyor? Canlı ile cansız arasındaki uçurum zannedilenden biraz daha açıldı. Ve bunu hemen burada hatırlatayım. Canlı ile cansız arasındaki uçurumun yani olmadığını, bu kadar yakın olup da çöplerin, diğer şeylerin canlıya dönüşebileceğini düşünen de, hani öyle dinsizler falan değil. Aristoteles'te bir şekilde bir tanrı inancına benzer bir şeyler var. İslam düşüncesinden de işte Farabi falan buna inanıyor. Sorun görmüyor. Allah maddenin içine onu koymuştu, madde o şekilde oluşur diyor. Din inancına. Dikkat edin. Cansız maddenin bu kadar basit bir şekilde pat diye bir canlı oluşmasını sorun görmüyor. Hristiyan dünyasında çok ünlü ikisi vardı. Biri Augustinus, biri Thomas Aquinas. Augustinus da var. Yanılmıyorsam Thomas Aquinas'ta da var ama hatırlamıyorum Thomas Aquinas'ta tam olup olmadığını ama Augustinus da var. Yani Augustinus'ta da bu var. Yani Hristiyan felsefesi, İslam felsefecileri de bunu sorun görmemişler. Cansız maddenin canlıya pat diye dönüşmesinde. 19. yüzyıla geldiğimizde dikkat edin. Tek hücreli, çok hücre hiçbir oluşan. Bu arası gittikçe açılıyor. Fakat bu açıldığında bile şunu görüyoruz. Bu açıldığında bile Darwin'in zamanında gidiyoruz da gördükleri, hücreyi içi karbonumsu bir sıvıyla dolu bir baloncuk diye görüyorlar mikroskop içinde ve öyle ifade ediyorlar. Tamam yani uçurum açıldı ama yani hücre de bu. Haeckel falan var işte Almanya'da ünlü birçok kimseyi etkileyen, hani Hitler, Nazizm'de falan biraz etkilendiği fikirler olan o da mesela hücreyi bu şekilde tarif ediyor. 20. yüzyılın başı, 1900'lere geldik, hala hücre böyle zannediliyor. Devrimci kopuş 1950'li yıllarda oluyor. Mikroskoplar bir gelişiyor. Proteinlerle ve DNA'ların yapısı, işte 1953'te DNA en önemlisi, yine 1950'li yıllarda proteinlerin yapısıyla. Hücrenin içinin anormal bir faaliyet alanı olduğuna alışıyor. Yani o 1900'lerin başında zannedildi ki baloncuk olmak bir tarafa. Hücrenin içinde, merkezinde bir bilgisayar programı gibi bir şey var. Ne yapılıp yapılmayacağını söylüyor. Kendisi böyle ikiye bölünüp kendisini tahmin ediyor. RNA'lar falan ondan emir alıp da mesajlar gönderiyor. Emirler alıp da başka bir yerde imalat yapıyorlar. Proteinler belli yerde fabrikanın makineleri gibi çalışıp da bir sürü ürünler imal ediyorlar. Ondan sonra burada da çöpçüler var. Çöpçüler atıkları alıp da temizliyorlar. Ham maddeciler var işte. O ham maddeleri oraya getiriyorlar diğer ürünler. Ondan sonra hücrede bir tane zar var da dışarıda sen dur hop girme falan, sen buraya girebilirsin bize uygunsun diye seçiyorlar. İnsanlık tarihine bakarsak yine 1950'li yıllarda bu karşımıza çıktı Levis. Ne kadar aslında yeni, yani Allah'ın bizim en ufacık vücudunda şuradaki bir noktada bile belki yüz binlercesi olan hücrelerde ne kadar büyük bir faaliyet dönüyor. Klasik ateist beklenti neydi? Ona bakarsak belki bunun değeri daha da iyi anlaşılır. Klasik ateist beklenti şu olmalı, yani canlılar biz baktığımızda böyle çok komplike bir şey olarak görüyoruz. Fakat siz bunu detayına inerseniz bir basitlik, sıradanlık olduğunu anlayacaksınız. Bu bir illüzyon. Sizin onda böyle bir ciddiyet görmeniz tasarımda. Fakat oluşan tablo, oluşan tablo daha detaya indikçe bırakın basitliğin ve sıradanlığın olduğunu, daha mükemmelliğin olduğu bir yapı karşımıza çıktı. Ki işte 20. yüzyılın en ünlü ateisti denilen biri, ki bir numarasıydı bana göre Antoni Fluff, DNA'daki bu yapı ve diğer buna benzer şeylerin etkisiyle Tanrı'ya inanmaya başladığını söyledi. İşte günümüzde de ateistlerin adeta peygamberleri gibi gördükleri Richard Dawkins, ondan boşalan tahta kurulup en ünlü ateist ünvanını rahatça kazanmış oldu. Fakat Antoni Fluff'u bile döndüren şeylerden, yani böyle dine karşı çok inatçı bir zihni bile döndüren şeylerin başında yine DNA'daki bu yapı ve bu demin saydığım argümanlara benzer şeyler etkili. Yazdıklarında bunu görüyoruz. Bunu da bir kenara bırakalım canlarla ilgili şey. Bir zihne gelelim. İnsan zihni ateist, agnostik, Hindu, Müslüman, hangi bilim adamını alırsanız bakalım, bu dünyadaki bildiğimiz en komplike yapı ne der dersek, aşağı yukarı hepsi bilim adamlarının insan zihni diyecekler. İnsan zihni veya hayvan zihni diye de ben ayırmıyorum. Sırf zihin diye de alabilirsin. Zihnin hepsi olması mükemmel ama bariz bir şekilde insan zihni burada tabii ki. Burada birkaç şeye dikkat çekeceğim. Çok belki gözden kaçan şeylerden biri. Ne oluyor da insan zihni? Bilim adamlarının birçoğunun hiç düşünmeden bilim yaptıkları bir şey. Ne oluyor da insan zihni evreni anlıyor şeklinde dev bir soru var karşımızda. Birçok bilim adamı bilim yaparken böyle bir soru olduğunu düşünmeden bilime girer. Yani anlıyorum işte falan, yani ne gibi düşünür. Bunun ayrıca bir felsefi açıklaması olması gerektiği şeklinde bir şeyler birçok haberdar bile değildir bakarsanız. Oysa niye bu böyle olsun? Yani bunun aslında bir açıklamaya ihtiyacı var. Ne oluyor da biz evreni anlıyoruz? En basit anladıklarımızdan en zor anladıklarımıza kadar. Bunun birkaç tanesi, üç tane şey var. Bana göre üçünde de aslında Allah'ın varlığına inançla daha iyi açıklanacak üç tane ayrı şey var burada. Birincisi evrenin kendisinin akılcı, rasyonel bir yapısı olması. Bu çok basit şeylerini de alabiliriz evrenin. Fakat daha komplike bilim yapmakla ilgili şeylerini alabiliriz. Ben bilimle ilgili şeylerin örnekleri. Ünlü bir yine matematikçi Eugene Wigner diyor ki işte bu unreasonable effectiveness of mathematics. Yani matematiğin aklın almayacağı derecede etkinliği gibi bir ifade kullanıyor burada. Buradan demek istediği şey şu. Biz insan zihninin en önemli ürünlerinden biri matematik. Burada bir matematik yapıyoruz. Formüller yazıyoruz. İşte pi'ler var, i'ler var, kompleks sayılar, asal sayılar var, şu var, bu var. Çıkartma, toplama böyle. Onlarla burada bir matematik yapıyoruz. Ve bu matematik evrene uyuyor. Bu evrene matematiğin uyması sayesinde bilim yapılıyor. Mesela uydular oluyor. Mesela kameralar o şekilde icat edilmiştir. Mesela televizyondaki bunu bir kenara bıraksanız televizyondaki işte o dalgalarla yayın veyahut da kablonun içinden o şeyin gönderilmesi, yayının gönderilmesi bunların hiçbiri olması mümkün değil. Matematikle evrene nüfuz edebilmemizin sayesinde bütün bunlar mümkün. Bana göre bunun en ilginç örneklerinden biri Peter Higgs'in işte 40-50 yıl önce evrene kütle veren X parçacığının sonra bazıları meşhur etmek için hani tanrı parçacığı dedikleri parçacık olması gerektiğini söylüyor. Hani CERN'de yeni 2012'de bulunan yani 50 yıl önce adam matematiksel hesapla çıkartıyor. Aklın bu derece nüfuz etmesi var evrende matematiği kullanarak. O zaman peki ne oluyor da bu evren o matematiksel yapıya, akılcı yapıya uyuyor? Çünkü insan zihninin bir ürünü matematik. Yani akılcı düşünmemizin belki de en sofistik hallerinden biri evrene matematiği uygulamamız. Fakat evrenin matematiğe uyumasının nedir sebebi? Bunun da aslında bir cevabının verilmesi lazım. Hani bazı bilim adamlarının a priori yani baştan kabul edip hiç sorgulamadan kabul ettikleri o şeyinin de hesabının verilmesi lazım. Ha burada söyleyeceğim şey şu, bana göre tek tanrılı dinleri, inanç sistemini kabul ettiğimizde evrenin arkasında Allah var. Evrenin Allah'ın kendisi alim İslami terminolojiyle söylersek veya işte rasyonel bir varlık diye de ifade edebiliriz. Onun kendisinin öyle olması, insan da evreni anlasın, Allah sanatını takdir etsin diye amaçlarından birinin olması, evrenin kendisinin rasyonel olmasının sebeplerinden biridir diye çok rahatlıkla denilebilir. Yani bu dinlerin ortaya konduğu paradigma içinde evrenin rasyonel olmasının bakın akılcı bir açıklaması varken, materyalist bir evren görüşü içinde maddenin insan zihninin bu kadar sofistike bir ürün olan matematikle anlaşılabilir olmasının hiçbir rasyonel bir izah, hiçbir akılcı bir izah tamamen havada. Açıklamasız olarak orada duruyordur. Tek tanrı dinler açısından sorun yok ki. İki, bize çok basit gelen, aslında çok çok komplike olan bir şey var. Yani mesela suyu koydum, içeceğim. Niye suyu koyuyorum, içeceğim diye. Yani suyu koymam oraya gayesel bir şey. İçmek için yapılmış bir şey. Veya ben buradaki kalabalık hakkında düşünüyorum. Hakkındalık var zihnimde. İşte Eskişehir'deyim, buradaki kalabalık şöyledir, böyledir. Aklımdan geç, onlar hakkında düşün. Siz herhalde benim hakkımda düşünüyorsunuz şu anda söylediklerim size hala uyutmadıysa. Yine hepimizin zihninde bir hakkındalık denen bir şey var. Çok basit gibi geliyor. Fakat şunu düşünelim. Benim çok rahat söyleyebileceğim şey şu. Klasik ateist görüş doğru olsaydı, evrenden beklenen şey fizikalizm dediğimiz bir felsefi görüş oldu. Fizikalizm, her şeyin fiziğe indirgenip de açıklanabileceğini söyleyen bir görüş. Fakat biz fiziksel anlatımın her şeyin baksak, maddenin içinde itme var, çekme var. Dalga olmak var, parçacık olmak var. Fakat hiçbir elektron diğeri hakkında değildir. Hiçbir atom da diğeri hakkında değildir. Hakkındalık yok. Bu maddi evren, insan zihni, diğer şeyler, atomların birleşmesiyle oluştuysa ne oluyor da hakkındalık çıkıyor? Bir şey diğeri hakkında oluyor. Gayesel oluyor. Çünkü fiziğin bize sunduğu tavrında evren hep mekanik işler. Newton mekaniğinden biri bize gelen şey odur. Hatta hep şey diye anlatılır. Hani Aristoteles'ten biri gelen gayeci sebepler fiziğin bilimin dışına atıldı. İyi güzel. Gerçekten de sırf fiziğin içinde kalınca öyle olması lazım. Ama sırf mekanik işleyen bir emsemse insan zihninin gayeselliği ve bir şey hakkındalık gibi şeyler, bir şey yönelmek gibi şeyler nasıl çıkıyor? Tabii ki sırf bunlar da değil. Yani dış dünya rasyonel ama bizim zihnimizde mantığa göre düşünebilmesi, mantıksal çıkarım yapmalar gibi yeteneği de var. Bunlara nasıl güveneceğimiz gibi başka şeyler de var bu hakkındalık diğer şey dışında. Zihnin çok böyle önemli özellikleri var. Hani böyle basit bir kafa falan karpuz gibi gözüküyor ama içinde bayağı bir şey var yani düşünüldüğü zaman. Bunda demek ki evren gibi düşünürsek materyalist bir evren görüşü açısından bu rasyonelitenin, çünkü her şey fiziki süreçlerin arka arkaya gelmesiyle oluşuyor. Maddenin içinde gözükmeyen özelliklerin insan zihninde çıkmasının o paradigma içinde bir açıklaması yok. Ama tek tanrılı dinler açısından bakarsak onların sunduğu paradigmada Allah insanın da kendini bilmesini istiyor. İnsan bir imtihan dünyasında özgür iradesiyle seçimler yapacak bilecek. Böyle bir özelliği vermesinin o paradigma içerisinde mantıklı bir yanı var. Üçüncü ve son bir adım daha diyeyim. İkisi olunca sırf evreni anlayabiliriz gibi düşünüyor. Aslında üçüncü bir adım daha lazım. Çünkü insan zihni rasyonel, evren rasyonel, yani ikisinde bir akılcılık var. Evren kendisi akılcı bir yasalara uyuyor. Zihnimiz akılcı bir şekilde düşünüyor ama yine de ikisi arasında ayrıca bir uyum da olması lazım. Evrenle akıl arasında. Çünkü evren çok akılcı olmakla beraber en basit bir formül ya evrende en basit olan şey o kadar komplike gelebilir mi ki zihne? Onu anlamamız mümkün olmaz. O zaman üçüncü bir açıklanması gereken madde ikisinin rasyonelliği dışında nasıl oluyor da uyum oluyor akılla evren arasında. Fakat sürecin arkasına yine akılcı rasyonel bir gücü ve evreni anlamak için o zihni verdiğini koyunca o paradigma içinde yine bu da kendine çok rahat bir açıklama buluyor. Kısacası burada tabii açıklayamadığım daha özellikle o fıtrat delilleriyle ilgili çok şey geçti. Bir kez daha altını çizeyim. Bana göre tabii bu delillerin bir tanesiyle iki tanesiyle de Allah'ın varlığını ateizmden daha iyi bir açıklama olduğunu, daha rasyonel, daha tutarlı olduğunu savunulabilir. Fakat benim görüşüm burada bu öyle de olabilecek olmakla beraber bütün bu argümanların hepsinin karşımıza çıkarttığı toplam durumu Allah'ın varlığına inanmayı alternatif görüşten, yani Allah'ın olmadığı veya Allah'a karşı şüpheci kalmak gibi görüşlerden çok daha mantıklı, çok daha rasyonel bir şey olduğunu gösterdiği kanaatindeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim. Eğer ki bir kısmınızın yabancı olduğu konuları açtıysam da kusura bakmayın. Sağ olun.